Ayrım 3. Kumarbaz. Mademoiselle Blanc'la ilgili her şeyi biliyorsunuz. Ekleyecek bir şey yok. Eğer Babuleka'nın öleceğine dair söylentiler doğru çıkarsa, şüphesiz Mademoiselle Blanc general karısı olacak. Çünkü Mademoiselle Blanc'la birlikte annesi, kuzeni ve markiz de gayet iyi biliyorlar ki boğazımıza kadar battık. Peki general sırılsıklam aşık mı dersiniz? Mesele o değil şimdi. Dinleyin. Bu 700 gulden'i alın, gidin ve oynayın. Benim için rulette kazanabildiğiniz kadar kazanın. Her ne pahasına olursa olsun para bulmalıyım şimdi. Bunları söyledikten sonra neden kayı çağırdı ve onunla birlikte kumarhaneye gidip diğerlerine katıldı. Bense derin düşünceler içerisinde yürüyerek sola doğru giden ilk yola saptım. Rulet oynama emrini aldığım anda kafama balyoz yemiş gibi olmuştum. Tuhaftır. Düşünecek o kadar mesele varken zihnimi tamamen Polina'ya karşı duyduğum hislerin ne olduğunu anlamaya vermiştim. Doğrusu buralardan uzaklarda geçirdiğim 2 hafta boyunca şimdi olduğumdan çok daha rahattım. Oysaki seyahatteyken delilik derecesinde huzursuz ve melankoliktim. Hatta bazen rüyalarımda bile onu görüyordum. Bir keresinde, parantez içinde İsviçre'de, trendeyken uykumun arasında Polina ile yüksek sesle konuşmuş olacağım ki kompartımandakileri kendime güldürmüştüm. Ve şimdi kendi kendime bir daha sordum. Ona aşık mıyım? Ve yine cevap veremedim. Daha doğrusu belki de 100. defa kendime ondan nefret ettiğimi söyledim. Evet, ondan nefret ediyordum. Bazen parantez içinde her konuşmanın sonunda onu boğazlamak için hayatımı seve seve verebileceğim anlar oluyordu. Yemin ederim bir hançeri göğsüne saplamak durumunda kalsaydım bunu zevkle yapardım herhalde. Ve yine bütün kutsal varlıklar üzerine yemin ederim ki Schlingenberg'de o ünlü uçurumun başındayken bana "at kendini" deseydi biliyorum bunu da büyük bir zevkle yapardım. Ama artık bu işin şu veya bu şekilde bir karara bağlanması lazım. Tüm bunların pekala o da farkında ve emin olun ki onun benim için erişilmez bir insan olduğunu, umutlarımın gerçekleşme ihtimalinin pek bulunmadığını gayet iyi anladığım düşüncesi ona sonsuz bir haz veriyordu. Öyle değilse onun gibi temkinli ve zeki biri nasıl oluyor da benimle bu kadar açık ve samimi konuşabiliyordu? Bana öyle geliyor ki Polina bana antik çağlarda kölesini adam yerine koymadığı için onun karşısında soyunmaktan çekinmeyen bir imparatoriçenin gözüyle bakıyordu. Evet, çoğu zaman beni adam yerine bile koymuyordu. Ama şimdi bana bir görev vermişti. Ne pahasına olursa olsun rulette kazanmak. Niçin oynamak zorunda olduğumu, neden böyle aceleci davrandığını veya daima içten pazarlıklı olan bu kızın kafasında ne gibi planlar kurduğunu düşünecek zamanım yoktu. Dahası ortalıkta olmadığım o 2 hafta içerisinde henüz haberim olmayan bir dizi olayın gerçekleştiği belliydi. Bütün bunları bir an önce öğrenip anlamam gerekiyordu. Fakat şimdi zamanım yoktu buna. Rulete gitmeliydim. 2. İtiraf etmeliyim ki bu işten pek hoşlanmamıştım. Gerçi oynamak için gelmiştim buraya. Ama bunu başkası için yapacağımı daha önce hiç düşünmemiştim. Bu hesaplarımı alt üst etmişti ve kumar salonuna oldukça keyifsiz girdim. İlk bakışta salondaki her şey tiksindirici geldi. Dünyanın her yerindeki, özellikle bizim Rus gazetelerindeki köşe yazarlarının ilkbaharın gelişiyle birlikte iki şey üzerine dalkavukça yazdıkları yazılardan nefret ederim. Önce Ren'deki kumarhanelerin olağanüstü ihtişamı ve lüksü üzerine yazdıklarından, sonra da masaların üzerine döküldüğü söylenen altın yığınları üzerine olan yazılardan. Üstelik bunun için para da almıyorlar. Sırf dalkavuk ruhlu oldukları için yaparlar bunu. Bu pis salonların öyle ihtişamı falan yoktur. Hatta bırakın masaların üzerindeki altın yığınlarını, neredeyse altından eser bile bulunmaz. Sezon boyunca bazen sıra dışı bir İngiliz ya da Asyalı birilerinin, örneğin bir Türk'ün, parantez içinde o yaz olduğu gibi çıkıp yüklü miktarlarda yutulduğu ya da kazandığı da oluyordu elbette. Ama bu istisnai durumların dışında herkes önemsiz miktarlarla oynar ve genel olarak masalarda çok az para vardır. Kumar salonuna girdikten sonra, parantez içinde hayatımda ilk defa, Bir müddet oynasam mı, oynamasam mı diye düşündüm. Üstelik içerisi epey kalabalıktı. Tek başıma olsaydım sanırım o an oynamaktan vazgeçer ve giderdim. Doğrusunu söylemek gerekirse kalbim küt küt çarpıyordu ve hiç rahat değildim. Rutenburg'dan geldiğim gibi kalmayacağımı, kaderimde esaslı ve radikal bir değişiklik gerçekleşmeden buradan dönmeyeceğimi çok iyi biliyordum. Ve kaderimi değiştirme konusunda zaten bir o kadar da kararlıydım. İstediğim olmalıydı ve zorunluydu bu benim için. Ruletten kendim için bu kadar şey beklemem gülünç gelebilir. Ancak bana daha gülünç gelen, herkesce benimsenen, kumardan bir şey ummanın aptalca ve saçma olduğu fikriydi. Kumar neden diğer para kazanma yollarından daha kötü olsun ki? Mesela ticaretten, doğru, belki 100 kişiden sadece biri kazanıyor. Ama bundan bana ne? Her şeye rağmen o akşam önce şöyle ortamı bir gözden geçirmeye ve başlangıç için büyük oynamamaya karar verdim. O akşam önemli bir para kazanacak olsam bile bu şansa bağlı olacak ve özel bir çaba sarf etmeyecektim. Kesin kararlıydım bu konuda. Ben de ona göre para koyacaktım. Üstelik önce oyunu iyice tanımam gerekiyordu. Çünkü rulet üzerine yazılmış binlerce yazıyı şevkle okumama rağmen bizzat oynayıncaya ve gözümle görene kadar hiçbir şeyi anlamamıştım. Başlangıçta her şey bir şekilde çok kirli geldi bana. Ahlaken iğrenç ve kirli. Kumar masalarının başına üşüşen, onlarca hatta yüzlerce kişilik açgözlü ve tedirgin insan kalabalığını kastetmiyorum. Bir an önce mümkün olduğunca çok para kazanma hırsında kirli hiçbir şey göremiyorum. Hep o karnı tok, sırtı pek şişman ahlak hocasının küçük oynuyorum diyen bir kumarbaza, daha kötü ya tutkularınız da küçük diye verdiği cevabı düşünmüşümdür. Sanki tutkunun küçüğü büyüğü olurmuş gibi. Adamına göre değişir bu. Rothschild'de önemsiz gelen bir miktar benim için servet değerinde olabilir. Kâr ve kazanca gelince insanlar yalnızca rulette değil, her yerde birbirinden bir şeyler kazanmaktan ve tırtıklamaktan başka şey yapmazlar. Bu kar ve para kazanma hırsının kötü olup olmadığı da ayrı mesele. Burada bunu çözmek gibi bir derdim de yok zaten. Çünkü kendim de büyük kazanma isteğiyle dolu olduğumdan salona girer girmez böylesine bir hırs, daha doğrusu tüm bu kirli hırs bir şekilde gözüme sempatik ve uygun geldi. İnsanların birbirini kandırmamaları, açık sözlü ve dürüst davranmaları her zaman en iyisidir. Gerçekten de kendimizi niye kandıralım ki? Kumar kadar boş ve budalaca bir uğraş mı var? İlk bakışta rulet masasının etrafındaki kalabalık içerisinde bana en iğrenç gelen şey bu işe duyulan saygıydı. Masaların başına üşüşenlerin içten, huşu içinde masaya bakarken oyuna duydukları büyük hürmet. Burada Mousgenre denen oyun ile yalnızca efendilerin oynadığı oyun arasında bu denli keskin bir fark yaratılmasının nedeni de bu. Dipnot: Mousgenre, Fransızca soyluların ya da yüksek sosyeteden olmayanların oynaması. İki tür kumar var burada. Biri beyefendi kumarı, diğeri ise para göz ayak takımının oynadığı kumar. Bu farklılık burada çok belirgindi. Ne kadar aşağılık bir durum. Örneğin bir beyefendi oyuna 5 ya da 10 louis d'or altını bazen daha fazla sürebilir. Eğer zenginse 1000 frank kadar bile çıkabilir bu miktar. Ancak o bunu sırf oyun ve eğlence olsun diye, sırf kazanmak ya da kaybetmek nasıl bir şeymiş görmek için yapar ve ufak bir kazanma hırsı göstermemesi gerekir. Söz gelimi kazanınca büyük bir kahkaha atabilir. Çevresindekilerden birine bir iki şey söyler, hatta bir el daha oynayıp koyduğu parayı iki misline çıkarabilir. Ama bu sırf meraktandır. İzleyip şansının nasıl olduğunu görmek için yapar bunu. Avam bir kazanma hırsı asla yoktur. Kısacası bütün bu kumar oyunları, rulet, trente et cuenta'ların sırf eğlenmek ve hoşça vakit geçirmek için olduğunu bilmelidir. Dipnot: Trente et cuarenta, Fransızca bir oyun adı, 30 ve 40. Kasaya bağlı olarak orada dönen dolaplardan ve tuzaklardan hiç kuşkulanılmamalıdır. Hatta etraftaki bir gulden için 1000 takla atmaya hazır bütün o ayak takımının kendisi gibi zengin birer beyefendi olduklarını ve onların da sırf zevk için oynadıklarını farz etmesi çok daha iyi olur tabii. Öte yandan bütün bu gerçekleri görmezden gelmek ve insanları böylesine masum görmek tabii ki biraz fazla aristokratik olurdu. Kızlarının o masum ve zarif 16-17'lik hanım kızlarının eline birkaç altın tutuşturup oyunun nasıl oynandığını öğreten anneler gördüm. Genç bayan kaybetse de kazansa da gülümser ve hoşnut bir halde çıkar gider. Bizim general mağrur bir asaletle masaya gitti. Dalkavuğun biri koşarak sandalye getirdi ama o dalkavuğu fark etmedi bile. Ağır ağır cüzdanını çıkardı. Yine ağır ağır içinden 300 altın frank aldı. Siyaha koydu ve kazandı. Fakat kazandığı parayı almayıp masada bıraktı. Yine siyah kazandı. O yine masada bıraktı parayı ve üçüncü elde kırmızı kazanınca 1200 frank birden kaybetti. Yüzünde bir gülümsemeyle ve hiç bozuntuya vermeden ayrıldı masanın başından. Eminim içi içini yiyordu. Kaybettiği para bunun iki ya da üç katı olsaydı sanırım kendini tutamayıp sinirini belli ederdi. Bunun yanında Fransızın biri gözlerimin önünde 30 bin frank kadar kazanıp kaybetti ama neşesini ve soğukkanlılığını korumayı bildi. Gerçek bir centilmen bütün servetini kaybetse dahi bozuntuya vermemeliydi. Asaletinin yanında paranın lafı bile olmazdı. Elbette çevredeki kalabalığın ve şu avam güruhun kepazeliğini görmekten gelmek aşırı aristokrat bir davranıştır. Ne var ki bunun tersi bir tutum da bazen aynı derecede aristokratik olurdu. Saplı gözlüklerinin arkasından ayak takımını incelemek, bütün bu rezil insan yığınının ve kepazeliğin bile beyefendiler için bir tür eğlence olduğunu düşünmek yani. İnsan bu kalabalığın arasında itilip kakılabilir belki. Ama kendisinin sadece seyirci olduğunu ve hiçbir şekilde bu kalabalığın bir parçası olmadığını aklından bir an olsun çıkarmaması gerektiğini bilmelidir. Bununla birlikte etrafa çok ilgiliymiş gibi bakmak da bir beyefendinin yapmaması gereken bir harekettir. Çünkü söz konusu manzara ne olursa olsun öyle fazla merak edilmeye layık değildir. Hem ayrıca bir centilmenin yakın ilgisini hak edecek çok az manzara vardır. Ancak özellikle de benim gibi sırf etrafı gözlemlemeye gelmemiş ve kendini açıkça ve dürüstçe bu kalabalığın bir parçası olarak gören biri için manzara çok yakın ilgiye değerdi. Gizli ahlaki değerlerime gelince şu anda kafamda düşündüklerim arasında onlara yer yok. Şimdilik bu kadarı yeter. Vicdanımı rahatlatmak için söylüyorum bunları. Ama farkına vardığım bir şey var. Son zamanlarda düşüncelerimi ve davranışlarıma ahlaki bir çerçeve oturtturmaya çalışmam bana çok tiksindirici geldi. Davranışlarıma yön veren değişik bir duygu var içimde. Ayak takımından oluşan insan güruhu gerçekten de çok iğrenç oynuyordu. Hatta çoğu basit hırsızlıkların da kumar masalarında yapıldığına inanmaya başlamıştım neredeyse. Masanın iki ucunda oturup oyuna sürülen paralar dikkat eden ve kazananı belirleyen krupiyerler epey iş düşüyordu. Onlar da kalabalığın birer parçasıydılar. Çoğu Fransızdı. Ayrıca burada yaptığım gözlemlerdeki amacım ruletin nasıl oynandığını öğrenmek değildi. Yalnızca ileride nasıl davranmam gerektiğini kestirebilmem için seyrediyordum olan biteni. Örneğin birilerinin hemen davranıp bir diğerinin kazandığı parayı kapmasının gayet sıradan bir şey olduğunu gördüm. Hemen tartışmaya başlar ve bu genellikle curcunaya dönüşürdü. Çalınan paranın sizin oyuna sürdüğünüz para olduğunu ispatlamak için şahitler bulmanız gerekiyordu. Başlangıçta her şey içinden çıkılmaz bir bulmaca gibi gelmişti. Şimdilik tek bildiğim paraların tek veya çift sayılarla ve renklerle koyunduydu. Polina Alexandrovna'nın parasından 100 gulden şansımı denemeye karar verdim. Kendim için oynamadığımı düşüncesi beni rahatsız ediyordu. Çok rahatsızlık veren bir histi bu ve bundan bir an önce kurtulmak istiyordum. Sürekli oyuna Polina için başlamakla kendi şansımı kaybedeceğimi düşünüyordum. İnsan, batıl inançlara kapılmadan kumar masasına yaklaşamaz mıydı? 5 Frederick altını yani 50 gulden çıkardım ve çift sayıya koydum. Çark döndü ve 15'te durdu. Kaybetmiştim. Hasta bir ruh hali içerisinde bir an önce bu işten kurtulup gitmek amacıyla 5 altın daha çıkarıp kırmızıya koydum. Çark kırmızıda durdu. Bu defa kazandığımın 10 altınını hepsini yine kırmızıya koydum ve yine kırmızıda durdu. Kazandığım paranın yine hepsini yine aynı renge bastım ve yine kırmızı kazandı. Bu defa kazandığım 40 Frederick altınının 20'sini sonucunun ne olacağını bilmeden orta sıradaki 12 numaraya koydum. Koyduğum paranın 3 katını ödediler bana. Böylece 10 Frederick altının birden 80 olmuştu. İçimi öyle rahatsız edici, garip bir duygu kapladı ki bırakıp gitmeye karar verdim. Ama hemen olsa kendim için oynasaydım bunu yapmazdım diye düşündüm. 80 Frederick altınının hepsini çift sayıya koydum. Çark 4'te durdu. 1,80 altın daha kazanmıştım. 160 Frederick altınımın hepsini de toplayıp Polina Aleksandrovna'yı bulmak üzere ayrıldım oradan. Herkes parkta gezmeye gitmişti ve onu ancak akşam yemeğinden sonra bulabildim. Bu kez Fransız yoktu yanlarında. General içini döktü. Yapmamı istemediği başka şeylerin yanı sıra beni kumar masalarında da görmek istemediğini söylemeyi uygun görmüştü. Çok para kaybetmemin haysiyetini zedeleyeceğini düşünmüş, çok kazansanız bile bu beni küçük düşürür diye açıkça ekledi. Elbette sizin neyi yapıp neyi yapmamanız gerektiğini söyleme hakkına sahip değilim. Ancak siz de takdir edebilirsiniz ki bu noktada her zaman yaptığı gibi lafı kesti. Soğuk bir tavırla ona çok az param olduğunu ve oynasam bile bunun yüklü bir miktar olmayacağını söyledim. Yukarı odama çıkarken bir fırsatını bulup kazandıklarımı Polina'ya verdim ve ona bir daha onun için oynamayacağımı söyledim. Merakla "Neden?" diye sordu. Ona hayretle bakıp "Çünkü kendim için oynamak istiyorum ve bu beni engelliyor." diye cevap verdim. "Demek hala ruletin sizin için tek kaçış ve kurtuluş yolu olduğunu düşünüyorsunuz," dedi alaycı bir ifadeyle. Son derece ciddi bir edayla öyle olduğunu, her ne kadar saçma olsa da özgüvenimi tekrar kazanmak için kumarda kazanmam gerektiğini, bunu kabullenmeye hazır olduğumu, ancak yalnız kalmak istediğimi söyledim. Polina Aleksandrovna o gün kazandıklarımı yarı yarıya bölüşmemiz konusunda ısrar etmeye başladı ve bana 80 Frederick altını vererek bundan sonra bu şartlarla oynamamı önerdi. Verdiği parayı geri çevirdim ve kesin ve kararlı bir sesle başkası için oynamayacağımı, bunu istemediğimden değil, başkasına oynarsam eninde sonunda kaybedeceğimi bildiğimden bunu yapmak istemediğimi söyledim. Polina düşünceli bir şekilde, "Çok aptalca gelebilir ama ben de bütün umutlarımı rulete bağlamış durumdayım. Bu yüzden yarı yarıya oynamaya devam etmelisiniz ve edeceksiniz de," dedi. Bu sözlerinin ardından yanıtımı beklemeden gitti. 3. Bununla beraber dün, bütün gün bana oyunla ilgili tek bir kelime etmedi. Hatta benimle hiç konuşmamaya özen gösterdi. Bana karşı tavırlarında herhangi bir değişiklik olmamıştı. Benimle karşılaştığında yine her zamanki gibi umursamazdı. Hatta bir hoşnutsuzluk ve hakir görme gölgesi düşüyordu bu karşılaşmalarımızın üzerine. Bana karşı duyduğu hoşnutsuzluğu gizleme gereği bile duymuyordu. Bunu anlamıştım. Buna rağmen bir şekilde kendisine lazım olduğumu ve beni kafasındaki bir plan için yanında tuttuğunu da saklamak gereği duymuyordu. Aramızda tuhaf bir ilişki gelişmişti ve başkalarına karşı olan gururunu ve kibirini gördükçe bu ilişki benim için daha da akıl almaz bir hal alıyordu. Mesela benim kendisine delicesine aşık olduğumu biliyor, hatta ona aşkımdan bahsetmeme bile izin veriyordu. Öte yandan kendisine olan aşkımdan bu kadar rahatça bahsetmeme, engellemeden ve sınır koymadan izin vermesinden daha büyük bir hakaret de olamazdı. Bu, benim duygularımı kale bile almadığı ve kendisine bahsettiğim şeylerin ve ona karşı hislerimin onun için zerre kadar önem taşımadığı anlamına geliyordu. Daha önce özel hayatından epey bahsetmişti. Fakat hiçbir zaman tam açılmamıştı. Dahası kendine özgü, incelikli bir küçümseme tarzı vardı. Örneğin, hayatındaki bir hadiseden bahseder olduğumu ya da kendisini çok ilgilendiren bir meseleyi öğrendiğimi biliyordu. Bilmesem dahi bir şekilde beni kullanabileceği bir durum oluştuğundan, beni bir köle ya da uşak gibi kullanmak için kendisiyle ilgili şeylerden bahsederdi. Ancak bahsettiği bu şeyler hiçbir zaman bir uşağın bilmesi gerekenden fazla olmazdı. Benim olayı tam olarak bilmediğimi ya da onun kaygıları ve üzüntüleri karşısında kaygılandığımı ve üzüldüğümü gördüğünde bile beni hiçbir zaman güvenilir bir arkadaş olarak görüp rahatlatmaya tenezzül bile etmezdi. Ancak sık sık zahmetli, hatta tehlikeli işleriyle görevlendirdiği için bana karşı açık ve samimi olması gerekiyordu. Oysa duygularım neden onun umurunda olsundu ki? Kaygıları ve başarısızlıklarından dolayı belki de ondan 3 kat daha fazla üzülmemin ve kahrolmamın onun için ne önemi vardı ki?